Atatürk, Bir Milletin Yeniden Doğuşu, Lord Kinross.
Ayrım 43.
Sivas Kongresi 4 Eylül 1919'da duvarları beyaz badanalı klasik bir lise binasında toplandı. Bahçeye yeni kolordu komutanı Selahattin Bey'in askerlerinin kullandığı bir tek koruyucu sahra topu yerleştirilmişti. Okulun çevresinde 13. yüzyılın Selçuk Türklerinden kalma zarif yapılar vardı. Sivas eski bir Selçuk kalesiydi. Yüzyılların saf Türk gelenekleri ve özgürlük duygusu Amasyalılar gibi Sivaslıların da içine işlemiş ve bugüne kadar gelmişti. Burası şimdi sağlam Anadolu ırkından gelme köylülerin yerleşmiş olduğu bir hayvan yetiştirme merkeziydi. Toplantılar taşra zevkine göre süslenmiş, uzun ve dikdörtgen biçimindeki bir sınıfta yapılıyordu. Sivaslılar döşemeyle duvarları, getirdikleri halılarla süslemişlerdi. Odanın bir ucuna bir kürsü konmuş, çatlak tahtalarını örtmek için de üzerine bir namaz seccadesi serilmişti. Üyeler üstünde mürekkep okkası koymak için delikler olan, yarım düzine kadar kaba okul sıralarına oturmuşlardı. Mustafa Kemal'e ayrı bir masa verilmiş, arkasındaki duvara da üzerinde "Padişahım çok yaşa" yazılı bir halı asılmıştı. Lakin o bu halıyı havu dökülmüş koltuğuna örterek üzerine oturmayı daha uygun buldu. Bununla birlikte çok defa öteki üyelerle bir arada oturuyordu. Yanda onun için hazırlanmış olan yatak odasında geniş bir demir karyola, yaldız taklidi pirinçten lambalar ve özel toplantılar için birkaç sandalye bulunuyordu. Yatağın üstünde fiyonklarla çiçek motifleriyle ince ince işlenmiş ipek bir örtü seriliydi. Bu örtüyü Sivaslı bir genç kız çeyiz sandığından çıkararak Mustafa Kemal Paşa'ya hediye etmişti. Kongre üyeleri en çok fasulye pilavdan ibaret okul yemeğiyle karınlarını doyuruyor ve şehirdeki evlerde misafir kalıyorlardı. Akşamları kahvede domino oynayarak ya da Kızılırmak üzerindeki bir köprüye doğru gezmeye çıkarak vakit geçiriyorlardı. Sivaslılar burada onlarla konuşup kongreden haber sorarlardı. Rauf Bey'e yaklaşıp görüşmek kolaydı. Ancak Mustafa Kemal uzak duruyor, kongre binasından dışarı çıkmıyordu. Orada yalnız delegeler ve şehir ileri gelenleriyle toplantılar yapıyor, onları inandırmak, aydınlatmak, yola getirmek, anlaştırıp birleştirmek için durmadan konuşuyordu. Sivas'a gelişi halkta büyük ilgi uyandırmış, yakışıklı halini gören önemli bir hoca efendi bile yüksek sesle "Tanrı nazardan saklasın maşallah" demekten kendini alamamıştı. Bu emredici gözlerin arkasında korkulup sayılmaya değer bir şef vardı. Değersiz kişiler yanına yaklaşmaktan çekiniyorlardı. Çünkü bu adamın bir bakışta kendilerinin ne olduğunu anlayacağını, gerçeği görüp sezeceğini ve üzerlerinde iğreti, yalancı ne varsa soyup asıllarını bütün çıplaklığıyla ortaya çıkaracağını biliyorlardı. Mustafa Kemal kendisini hala hilafet adına hareket ediyor gibi göstermek zorundaydı. Bu yüzden murahhaslar Kur'an'a el basarak aşağıdaki şekilde yemin ediyorlardı. Yurdumun ve ulusumun kurtulup barışa kavuşması dışında herhangi bir kişisel hırs ya da çıkar peşinde koşmayacağıma, İttihat ve Terakki Fırkasını tekrar canlandırmaya kalkışmayacağıma, hiçbir siyasi partinin çıkarına hizmet etmeyeceğime Tanrı'nın adı üzerine yemin ederim. Bu sefer Mustafa Kemal'in kongreye başkan seçilmesine ilk itiraz eden Rauf Bey'in kendisi olmuştu. Demokrasi geleneklerine bağlı olan ve hareketin ulusçu ve toplumsal karakteri üzerinde ısrarla duran Rauf Bey, Kemal'in reisliğinin daha baştan çok kişisel ve istibdada kaçan bir durum yaratmasından korkuyordu. Yine de o, 3 muhalif oya karşı çoğunlukla başkan seçildi. Arkadan kongre çalışmaya başladı. Mustafa Kemal kendilerini tehdit eden tehlikenin ötekilerden daha çok farkında olduğu için süratle işe girişti. Öyle ki kongre işini bir haftada bitirmiş oldu. Kongre ilk önce Erzurum Kongresi'nde alınan kararları onayladı. Bunun yanında da Misak-ı Milli'nin metnini de daha güçlü biçime sokan değişiklikleri kabul etti. Bu kararları uygulamak üzere bir heyeti temsiliye seçildi. Bunda bir anlaşmazlık çıkmamıştı. Anlaşmazlık memleketin ilerideki hukuki durumu konusunda baş gösterdi. Bütün yurtseverliklerine rağmen Sivas Kongresi üyeleri arasında memleketin tam bir bağımsızlığa kavuşabileceğine candan inanan pek az kişi olsa gerekti. Bu büyük bir inanç ve irade gücü isteyen bir şeydi ki o da ancak Mustafa Kemal'le kendi gibi bir avuç insanda bulunuyordu. Üst tarafı önlerine sürülen hazır lokmayı, yani Amerikan mandasını yutmaya hazır görünüyorlardı. Bu yeni ve saygıdeğer söz, durumu kollamak için kendini de buna taraftarmış gibi gösteren İsmet Bey'in deyimiyle zamanın yaldızlı hapı, bütün ağızlarda dolaşıyor, o tiksindirici ilhak sözünün yerini almış bulunuyordu. Yurtseverler bile bunu hiç olmazsa ehvenişer gibilerden, haysiyet kırıcı bir barışın yerini alabilecek bir formül olarak görmeye başlamışlardı. Mustafa Kemal Erzurum Kongresi'nde havayı yoklamak için Türkiye'den toprak istekleri bulunmayan bir büyük devletten yardım istemek sorununu ortaya atmış ama akıllıca bir davranışla Amerika'nın adını anmaktan kaçınmıştı. Zira bu ad, doğuda o herkeste nefret uyandıran bağımsız Ermenistan projesiyle kaynaşmış gibiydi. Ne var ki burada, Sivas'ta durum değişikti. Memleketin başka kesimlerinden gelmiş olan bu delegelerin gözlerinde Amerika adı bu derece uğursuz bir anlam taşımıyordu. Bu yüzden Amerikan mandası sorunu Sivas Kongresi'nde önceden zaten onaylanmış olan milli misaka kıyasla daha ön plana geçmişti. Amerikan mandasının İstanbul'daki uyanık taraftarlarından biri de Halide Edip'ti. Uluslararası politika işlerine aklı eren, zeki bir kadın olan Halide Edip, Paris'te dört büyükler tarafından kurulan King Crane Komisyonu başlarından Charles Ray Crane'i yakından tanıyordu. Bu komisyonun görevi daha çok Arap eyaletleriyle ilgili bir manda sorununu incelemekti. Lakin aynı komisyon doğrudan doğruya Türkiye için de bir rapor hazırlamıştı. Bu raporda biri Ermenistan, biri İstanbul, biri de Anadolu'nun kalan kısmı üzerinde olmak üzere 3 manda kurulması öngörülmekteydi. Dipnot, bu rapor Amerika dışişlerince dikkate alınmamıştır. Halide Edip, Mustafa Kemal'e gönderdiği uzun bir mektupta İtilaf devletlerinin Türkiye üzerindeki düşüncelerini özetleyerek, İstanbul'da Amerikan mandasının en az tehlikeli çözüm yolu olarak görüldüğüne işaret etmişti. Böyle bir şey Türkiye'yi yabancı azınlıkların isteklerine karşı koruyacak, Türk köylüsünün modern bir millet haline gelmesini sağlayacak ki Türkiye bunu yapacak tecrübeden ve mali kaynaklardan yoksundu. Avrupa emperyalizmine karşı savunmasını güven altına alacaktı. Halide Hanım, Birleşik Devletler'in Filipinler'de elde ettiği başarıyı örnek gösteriyor ve 20 yıllık bir süre içinde yeni bir Türkiye kurabilecek siyasal yeteneğin yalnız Amerika'da bulunduğunu ileri sürüyordu. Sayfa 296. Halide Edip'in tavsiyesi üzerine Sivas Kongresi'ne bir Amerikan gazetecisi gönderildi. Louis E. Brown adlı bu gazeteci görünüşte Chicago Daily News gazetesinin muhabiri, aslında ise Mr. Crane'in özel temsilcisiydi. Mustafa Kemal kongrede tek Hristiyan olarak hazır bulunan Mr. Brown'u iyi karşıladı. Aralarında geçen bir dizi konuşma sırasında Mustafa Kemal hep manda kelimesi yerine Türk izzeti nefsine daha uygun düşen Amerikan yardımı deyimini kullandı. Bu yardımın siyasal değil, sosyal ve ekonomik bir nitelik taşıması gerekiyordu. Sivas Kongresi'nin Amerika'yı bu çeşit bir mandayı kabule çağıran bir karar alıp almayacağı sorulduğu vakit Kemal evet dedi. Arkasından bir şart ileri sürdü. Ancak siz de bana böyle bir şey istenecek olursa Amerika'nın bunu kabul edeceğine dair garanti vermelisiniz. Brown, memleketinin bunu kabul edeceğine pek güvenmediğini söyledi. Kemal de bunun üzerine, elinde böyle bir garanti olmadan, Türkiye'nin bir yabancı yardımı istediğini resmen açıklamak sorumluluğunu üzerine alamayacağını bildirdi. Manda sorununun tartışılması, Kongre'nin iki uzun ve karışık oturumu boyunca sürdü. Mustafa Kemal ihtiyatlı bir tutum izliyordu. En sonunda Rauf Bey ile birlikte Kongre'nin de kabul ettiği uzlaştırıcı bir formül buldu. Amerikan Kongresi'nden memleketi incelemek ve gerçek durumu üzerinde bir rapor hazırlamak üzere bir heyet gönderilmesi istenecekti. Bu istek ve Sivas Kongresi hakkında gereken bilgi Mustafa Kemal, Rauf ve daha birkaç kişinin imzasını taşıyan bir telgrafla Amerikan Senatosu'na iletildi. Bu yazının gönderilmesi Mustafa Kemal ve arkadaşlarını sorumluluk altına sokmamakla beraber mandadan yana olanları yatıştırmaya yaradı. Ayrıca bir milliyetçi hareketin varlığını dünyaya duyurmuş oldu. Kemal, General J.G. Harbord başkanlığında bir Amerikan heyetinin manda konusunda Amerika'yı ilgilendiren sorunları incelemek üzere, Başkan Wilson'ın emriyle Ermenistan'a gitmek üzere yolda olduğunu biliyordu. Senato'ya gönderilen telgraf bu heyet üzerinde de olumlu bir etki yapabilirdi. Sonuç olarak bu Kemal'in diplomatik taarruzu içinde taktik bir hareketti ki yararı zararından çok olabilecekti. General Harbord ve heyeti Kongre'nin bitiminden bir hafta kadar sonra Sivas'a geldiler. Harbord, Mustafa Kemal'i açık renk saçlarına ve çıkık elmacık kemiklerine bakarak, atalarında Çerkes ya da başka bir sarışın kan bulunan, güçlü ve çok zeki bir genç adam olarak gördü. Kemal, sıtmadan rahatsız bulunuyor ve yorgun görünüyordu. Ama 2,5 saatlik bir görüşme süresince, kolaylık ve rahatlıkla konuşarak, düşüncelerini bir mantık düzeni içinde öne sürdü. Amerika ile bir ağabey ilişkisi kurmayı yadırgamıyor gibiydi. Ancak bu ilişkinin yalnız bir öğüt ve yardım temeline dayanmasını istiyordu. Amerika'nın otoritesini fazla duyurmasını, hele Türkiye'nin iç işlerine karışmasını kabul etmiyordu. Harbord, Türkiye'nin geçmişteki siciline değinerek, kendi kendisine saygısı olan hiçbir milletin elinde tam bir otorite bulundurmadan, mandaterlik sorumluluğunu alamayacağı cevabını verdi ve Ermeni katliamından söz etti. Mustafa Kemal, başında bulunduğu hareketin her ırk ve dinden insanların haklarına saygı göstermek isteğinde bulunduğunu ve gerekirse bir açıklama yaparak Hristiyanların bu konudaki korkularını gidermeye hazır olduğunu bildirdi. Harbord, "Şimdi ne yapmak niyetindesiniz?" diye sordu. Konuşmaları sırasında Mustafa Kemal, ince parmakları arasında çevirdiği bir tesbihle oynamaktaydı. Bu anda sinirli bir hareketle tesbihin sicimini koparmıştı. Taneler yere düşüp dağıldı. Kemal taneleri teker teker topladı ve bunun generalin sorusuna cevap olduğunu söyledi. Böylece memleketin dağılmış parçalarını bir araya getirmek, çeşitli düşmanlardan temizlemek, bağımsız ve uygar bir devlet yaratmak isteğini belirtmiş oluyordu. Harbord bu türlü bir umudun ne mantığa ne de askeri gerçeklere uyduğunu söyledi. Bir takım insanların kendi canlarına kıydıklarını biliyoruz. Şimdi de bir ulusun intiharına mı şahit olacağız? Mustafa Kemal, söylediğiniz doğrudur general dedi. İçinde bulunduğumuz durumda yapmak istediğimiz şey ne askerlik açısından ne de başka bir açıdan izah edilebilir. Ancak her şeye rağmen yurdumuzu kurtarmak, özgür ve uygar bir Türk devleti kurmak, insan gibi yaşayabilmek için yapacağız bunu. Avucu yukarıya doğru dönük olarak elini masanın üzerine koydu. Başaramazsak diye devam etti. Bir kuş gibi düşmanın avucu içine düşecek ve ağırsız ve şerefsiz bir ölüme katlanacak yerde, konuştuğu sırada parmaklarını yavaş yavaş kapatıyordu. Atalarımızın çocukları olarak dövüşerek ölmeyi tercih ederiz. Önünde yumruğu tamamen kapanmıştı. Mustafa Kemal'in kararlılığı, Yılmaz'lığı Harbour'da etki altında bırakmıştı. Her şeyi hesaba katmıştım ama bunu değil dedi. Sizin yerinizde olsaydık biz de aynı şeyi yapardık. Lakin Kemal, Harbour'ın yanında bulunanlardan bir Türk'e, kendi çevresindeki adamları göstererek, İstanbul'a döndüğünüz zaman demişti, benden duanızı eksik etmeyin.
Ayrım sonu.